Ayrım 40.
Senin o çok iyi bildiğin ruh haline giriyor Şiran. Kale dağında çönmüş, Varto Ovası'nı seyreden Puşulu Kürt Bey'i. İçine bakan gözlerini yoldan ayırmıyor ve uçuşa geçiyoruz. 115, 120, 125 kilometre. Gösterişsiz olmasına özen gösterdiğim bir tavırla uzanıp emniyet kemerini alıyorum. Allah'tan Volkswagen daha fazla sürat yapamıyor. Aklıma Yeniköy yalılarında oturanları gözünü kırpmadan öldürebileceğini söylediği geliyor. Gözlerim memleketimin zümrüt ovalarında, inceden mırıldanıyorum. Mezar taşlarını Şiran, koyun mu sandın bre Şiran, koyun mu sandın? Adam öldürmeyi bre Şiran, oyun mu sandın? Bozcaada vapuru, köhne, deniz fırtına öncesi laciverti, adanın kendisi okra sarısı. Kalabileceğimiz tek yer, natamam bir motel. Su yok, soba yok, zemin beton ama misafir kabul ediyorlar, battaniye verirlermiş çarşafta. Odayı görmek ister misiniz? Libidom bilinmeyen bir yerde inzivaya çekildi. Lokanta var mı? Belediyenin sokağında bir tane var beyefendi. Kapalı çarşı tezgahtarı kılıklı bıçkın, işletme müdürü yolu tarif ediyor. Telefon var mı? Restoranda var. Sadece öğle yemekleri veren bir esnaf lokantasıymış. Balık yok. Bizim için kerhen iki parça et buluyorlar. Bir de biberleri kurumuş dolma. Salata çırpıştırmaları da lütfeder gibi. Adamları rahatsız ettik duygusuna kapılıyorum. Neyse ki içki gani. Şiran limonlu vodka, ben rakı. İkinci bardaktan sonra olmuş olmalı ayağa kalktı. Telefon hemen yanı başımızda. İstanbul yazdırdı, Yıldırım. Nasıl olduysa 10-15 dakika içinde bağlayıverdiler ama ses kötü, bağırıyor. Aynur, Ezem, başım spastikim, Tuçavayi, Bave Maleye. Bütün bir lokanta döndü bize bakıyor. Adamlardan birinin çatalını öfkeyle yere bıraktığını görüyorum. Alo, alo, ses kesildi. Alo, alo. Kapat, tekrar dene. Sonunda öyle yapıyor. Yeniden yazdırıyoruz. Garson, ciddi içki başlıyor. Baba hakkında bir şey söyleyebildi mi? Hastaymış diyor, gözlerini kaçırarak. Yaşların birikmesini önlemek ister gibi kırpıştırdığını görüyorum. Çok mu fenalaşmış? Panik duygusunu izleyen klostrofobi, ada burası, öyle ha deyince çıkamayız ki. Sus biraz ha, olur mu, susar mısın? Sesindeki yumuşaklık dehşet verici. Bağırmış olsa belki de daha az incineceğim. Yüreğim buzlanırken yüz hatlarımın dikeye geçtiğini hissediyorum. Bu defa sıra bende. Garson, bardağımı işaret ediyorum. Telefon neden sonra tekrar bağlandı. Dinlememeye çalışıyorum ama mümkün değil. Bağlantı çok kötü. Bağırmak zorunda. Baba ile konuştuğunu anlıyorum. Hızla anlatıyor, anlatıyor. Sonunda seni seviyorum demek olduğunu bildiğim formülü tekrarlıyor. Hazdıkım, hazdıkım gibi bir şey. Sesi ağlamaklı sanki. Dayanamayıp bakıyorum. Ve bütün lokanta bakıyor. Gerçekten de yaşlar gözlerinden süzülüyor. Kalın bıyıklarının iki yanından çenesine iniyor. Vicdan azabı, nefret, sevgi, duygudaşlık hepsi bir arada. Kim bilir ne düşünüyorlar? Hesabı isteyip durumu kabullenmeli mi? Hiçbir şey olmamış gibi davranıp sıradanlaştırmalı mı? Az önce çatalını masaya atan adamı düşünüyor. İkincisinde karar kılıyorum. Ne olursa olsun kaleyi korumam lazım. Şiran masaya dönüyor. Hadi. Çıktığımızda hava kararmıştı. Yağmur çiseliyordu. Şiran yalpalıyor gibiydi. Hiç konuşmadan epeyce yürüdük. Göz ucuyla baktı, sakinleşmiş sandım. Baba çok mu kötü? Amacım eğer öyleyse limanda tekne bulabiliriz, belki hatırlatmak. Ben senden susmanı rica etmedim mi? Aynı yumuşak ses, rica etmedim mi? Ve birden kolumu tutup arkama kıvırıveriyor. Ve ben inanamadım, biliyor musun? Acı değildi hissettiğim, öfke bile değil. Saf, duru, arı, hayret, gerçekten inanamadım. Şiran, sen şimdi ne yaptığını sanıyorsun? Sesimdeki akademik tını bana bile yabancı. Allah belanızı versin. Kolumu bırakıp karanlığa yürüdü. Tek motel, birlikte kalacağımız motel, onu biliyordum. O gitsin yatsın, ben kendime başka bir oda açtırayım. Yarın sabah da İstanbul'a dönerim diye karar verdim. Elektrik direğinin altında biriyle buluşacakmış gibi 10 dakika kadar durdum. Uzaklaşmasını bekledim. Yanımdan geçenleri de büyük bir ciddiyetle selamlıyorum ki fesatlık etmesinler. İyi akşamlar efendim. Tek bir çıplak ampul yanıyordu. Motelin lobisi bomboştu. Ne Enbilalala işletme müdürü, ne bir resepsiyoncu, ne de bir hademe. Bomboş. Metruk bir binaya sığınmış kadar bomboş. Ben de önünde sonunda birisi gelmeli inancıyla bir iskemleye oturdum, beklemeye durdum. Kafamın içi de bomboş. Hissettiğim bir tek bedenim, o da bayrak açmış durumda, yorgunum. Neden sonra kuytularda bir ayak sesi, bir umut. Ama gelen Şiran, başı önünde, gözlerinde derin derin bir mahcubiyet. Dudaklarında masum bir tebessüm karşımda dikiliyor. Bana bakarken canı yanıyor gibi. Gözlerini kaçırıyor, elini uzatıyor. Hadi gel lütfen. Omuzlarının içine gömdüğü başını, saçları dökülmeye başlamış, tıraşsızlığının daha da kararttığı yüzünü tarıyorum. Çok mu utanıyorsun? Sesim kendimin bile çok zor duyduğum bir fısıltı. Ama onu irkiltmeye yetiyor. Bunu bana uzanmış duran elinin hareketinden anlıyorum. Bir an düşünüyor. Evet diye kararını bildiriyor. Kaybolan tebessümünü tekrar buluyor. Hadi, bütün gece burada bekleyemezsin. Gel dinlen biraz. Kalkıyorum ve böylece Şiran'ın o müthiş öfkesi. Patlamak için bujilerden küçücük bir kıvılcım bekleyen, sıkışmış benzine benzettiğim o müthiş öfkesi. İkimizin birlikte taşıyacağımız ortak meselemiz oluyor. Bozcaada'nın gök gürültüsü gibi gök gürültüsünün dünyanın hiçbir yerinde olmaması elbette mümkün değil. Ama o akşam bana öyle geldi. Şimşekler gökyüzünü bir baştan bir başa aydınlatıyordu. Bir dolu bir yağmur derken etrafı seller götürdü. Şiran içine süzüleyim diye kaldırdığı battaniyeye girdiğimi sezdiği an gevşedi. Saniyeler içinde uyudu. Bedeni Yalova'dan bu yana yabancı değil. Memduh amcanın hastalığı yakalanma pahasına İstanbul'a gelmesini dayattığında Yalova'ya saklandığı evde kalan birkaç parça eşyasını almaya gitmiştik. Bir cumartesi günüydü ve biz ilk kez yalnızdık. O geceyi orada geçirmeye karar verdik. Nerede yatacağız diye bakınırken Şiran babasının yatağını açtıydı. Kasr-ı Kasım'ın sahibi Memduh Ağa'nın yatağı. Tanrım ne büyük bir onur. Suat Vildan'ı kaçırmıştı biliyor musun? Baba anlatmıştı. Suat oğlum yanında Vildan kızımla çıktı geldi. Onlara burada bir düğün yaptık. Ertesi sabah ben İzmir'e Vildan kızımın babasına telefon açtım. Dedim, sizin kızınız benim namusumdur. Siz düğün hazırlıklarına başlayın. Biz İzmir'e geleceğiz. Vildan kızımıza bir düğünde İzmir'de yapacağız. Anladığım Samatya'daki evin baba yatak odasını gerdeğe girmeleri için onlara tahsis etmiş olmalarıydı. Memduh amca salonda çocuklarıyla birlikte yattı. Bu bakımdan Bave'nin yatağında yatmaya özel bir anlam yüklemiştim. Kaldı ki ben değil yataklarına girmek, büyüklerin resimlerinden bile utanan bir gelenekten geliyorum. Şiran emin misin? Ne dediğimi anlamamış gibi durmasında ikrarına vermiştim. Bunda herhalde zihinlerimizi kalıba döken edebiyatın payı büyük. Aşık oldukları kadınları atlarının terkisine atıp koşulları kelimelere dökülmemiş evlilikler yapan beyaz atlı prensler ya da dilersen Kasr-ı Kasım beyzadeleri, geleneğinin tortuları, cüretlerine saygı duymamak mümkün değildir. Saygı duymamak ve vırvır etmek. Kadınını beline sarmış, atını mahmuzlayan bir adama, peki şimdi ben senin neyin oluyorum diye sorulur mu? Bave'nin yatağında o gece hayıflandığım tek husus bakire olmamamdı. Şiran'ın birlikteliğimize işe bak, Kürt Türk öpüyor şeklinde siyasi bir anlamda katmış olmasından olacak, Kürtlere hep müstamel şeyler mi düşecek diye eseflenmekten kendimi alamıyorum. Gerdeğimizin cibinliği de Bedirkan. Çok mu alınganım nedir, sanki ünlü mektubunu Atatürk'e değil de bana yazmış. Salonlarından doğrudan doğruya dar ağaçlarına gidilen istiklal mahkemelerini Kürt milliyetçilerine, Kürt istiklalcilerine açtınız. bilmem bilinçli olarak mı yoksa bir rastlantı eseri midir? Diyarbakır İstiklal Mahkemesi heyetini bir sinema salonunda topladınız ve Kürt meselesinin bu kanlı filmini özel olarak gönderilmiş aktörlerinize çevirttiniz. Olaya hiçbir katkısı olmayan birçok kimseyi yalnız Kürt oldukları için kanlı filminize kurban ettiniz. Hadi canım, o kadar da değil. Memduh amcanın babası beraat etti işte. Ondan hala Kürt milliyetçisi mi olur? Dönmüş Şiran'a sarılmıştım. Ya bir de beraat etmeseydi? Kim, baba mı? Hayır, deden. Beraat etmeseydi sen hiç olmazdın. Ertesi sabah gün kristal bir gökyüzüne kırıldı. Doğa orkestra olmuş çalıyor, biz birbirimizi kolluyoruz. Bunu İstanbul'da da yapabileceğimizin bilincinde olduğumuzdan Bozcaada tatili anlamsızlaşmanın ötesinde işlerimize bakmamızı engelleyen bir hüviyet kazanıyor. Üstüne gidiyorum. Evi arasana bakalım baba nasıl? İyidir. Nasıl iyidir? İyidir, son heceyi vurguluyor. Sen bunları düşünme, olmaz mı? Bu laf mı şimdi yani? Bunu biraz düşünüyor. Üç kağıtçı diye başını sallıyor. Dudaklarında zoraki bir gülümseme. Kim, baba mı? Baba. Çocukların bende kalmasının karşılığında Ayten'i Ramazan'a verecek. Ramazan da kim? Hala oğlu. Şu Apocu dediğiniz Cihan'ın abisi. Evet, dedi Şiran ve benim ayağım suya erdi. Babanın kararının telmihini anlıyorum çünkü. Ama yangına körükle gitmeyeceğim. İtaliklemekle yetiniyorum. Söyleseydin ya be yavrum. Ramazan Fırat'ı Şahabettin amcanın cenazesinde tanıdım. Vefat ettiği ani bir kalp krizi, zaman Memduh amca kerlikteydi. Şiran onun yerine hareket ediyordu. Daha doğrusu Şiran ve Günay. Şiran cenaze işleriyle uğraşırken Günay rahmetlinin mutfağındaydı. Bir tencere almış mırra pişiriyordu. Cezveyle başa çıkmıyor. Ramazan'ı onca kişi arasında mimlemiş olmamın bir nedeni de Günay'ın ona gösterdiği ilgidir. Bu kavruk genç adamdan etkilendiği alenen belli oluyordu. Doğru dedi. Ne ki Ramazan'ı dinlemek, sadece dinlemek suretiyle bile, örenlere ve hatta sana karşı delalet değil, ona gücüm yetmezdi. Ama gaflet ve hıyanet içindeydim. Var hesap et, hakkımda Türk milliyetçileri neler düşünüyorlardı. Şiran'ın abi dediği Mehdi Zanay'ı da o cenazede tanıdım. Tanıdım derken çizgisindeki gelişmeyi saptamış olmamdan bahsediyorum. Yoksa beni tanıyan oydu. Müthiş bir hafızası olması gerekir. Sen Sakine'nin arkadaşı değil misin? Tip Silvan ilçe örgütünün kurucularındandı. 1969 seçimlerinde de milletvekili adayı. Aybar'la birlikte hareket edenlerden olduğu için uzaktan uzağa da olsa belirli bir yakınlığımız vardı. O günlerde Kemal Burkay'ın başını çektiği Özgürlük Yolu Hareketi'nin Diyarbakır Belediye Başkan adayı olarak ismi geçiyordu. Metini görüyor musun? Bunun anlamı devrimci yolla birlikte misin olmalıydı ya da ben öyle algıladım. Çünkü Zana 1975'te Behice Boran başkanlığında ikinci defa kurulan TİP'te görev almıştı. Ve bildiğiniz gibi Metin abi ve ben yoktuk. Metin Ankara'da dedim. Anlamış gibi başını salladı. Metin iyi bir arkadaş. Bu da devrimci yolun milli meseleye ilişkin düşüncelerini onayladığını gösteriyordu. Zana'nın DDKO'nun kurucularından olduğunu biliyordum. Buna rağmen geçtiğimiz yıllar içinde müthiş Kürtleşmiş olduğunu gördüm. O kadar ki bir an provokasyon yaptığını dahi düşündüm. Zira bahsettiğim gibi kötü şöhretli Apocu Ramazan da oradaydı ve cenaze çeşitli fraksiyonların katıldığı bir illegal siyasi toplantıya dönüşmüştü. Öte yandan Zana'nın örenlerden seçim desteği istiyor olması da doğaldı. Abidin amcanın ve onun yanından ayrılmayan Supi'nin o ara kuzenlerine ders verdiği gerekçesiyle amcasının evinden çıkmıyordu. Gözlerindeki pırıltıya bakılacak olursa alacaktı da. Yaşanan olaylardan sonra artık hiçbir kuvvet Kürt ve Türk halkını bir araya getiremez ve hiçbir kuvvet Kürt halkının kurtuluş mücadelesini durduramaz diyordu Zana. Ne tanklar, ne askerler, ne de uçaklar. Ayrılmayı kimse önleyemez. Rodoplu'nun elinde cezve kapının eşiğinde dikildiğini önce hangimiz hissettik bilemiyorum. Ama oradaydı ve karanlık giysilerimiz, saçlarımız, bıyıklarımız. erkek kafilesinin arasına güneşten bir ışık. Tamam tamam, pek bir hamasi oldu ama insanın yarattığı etki buydu gibi sızmıştı. Renginin daha bir beyazlaşmış olması yorgunluktan da olabilirdi. Onu orada gören Şira'nın suratı asıldı. Supi'nin kösnül yüzünde ancak sırıtma diye nitelendirebileceğim bir hareket oldu. Günay'a gel otur diye yer açtı. Şiran daha da beter oldu. Rodoplu anlıktan bile kısa bir tereddütten sonra geldi, Supi ile Ramazan'ın arasına sıkıştı. Zana'nın 12 Eylül savunmasında neredeyse kelimesi kelimesine tekrar ettiği düşüncelerini yumuşatmasına Rodoplu'nun oradaki varlığının neden olduğuna adım gibi eminim. Açıkçası mutfaktaki kadınlara ait yerini bırakıp aramıza gelmekle olayı sulandırmıştı. Mehdi Bey kısa bir geçiş cümlesinden sonra ben şahsen beraber yaşanmasından yanayım ama böyle olacağına inanmıyorum. Günay'a döndü. Türk halkının da çabası olması lazım. Solda ve aydın kesimlerde bazı çabalar görüyoruz gerçi ama yeterli değil. Gelin ne siz ne de biz kan dökelim. Sorunu beraberce çözelim. Gelecek nesiller bize küfretmesinler. Özel kulübünüze girmiş olmama hepinizin nasıl kızdığını görebiliyordum dedi Günay sonradan. Ama hakkında ahkam kestiğiniz biz yerlilerin oradaki tek temsilcisinin ben olduğumu da biliyordum. Adam ne söyleyecekse yüzüme karşı söylesin istedim. Ya ben neydim? Sana güvenmiyordum. Öteki Türk de sendin tabii ama bizden değildin. Hatta Ramazan bile o anda bana senden daha yakındı. Nasıl yerinden kalktı sakin sakin, namaza durdu hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. İkindi yıkılmıştı. Şahabettin amcayı öğlen gömdüğümüzü söylemiş miydim? Marksist-Leninist olduğunu söyleyen bir örgütün üyesi için oportünistten de öte iğrenç bir gösteri olduğunu düşünmüştüm. Sen de intikamını kötü aldın diye hatırlattım. Düşünebildiğim en efendice yolla aldım dedi Rodoplu. Ben size bir seccade bulayım demekle kalmamış, gerçekten de Ali'ye yengeninkini getirip vermişti. Adamın cesaretine hayran olduydum. Hepiniz öyle kötü bakıyordunuz ki sizin önünüzde namaza durması bayağı bir meseleydi. Supi senden nefret etti. İçini çekti. Şiran da öyle. Rodoplu Ramazan'ın bağımsızlığını sevdi. Bir kere açık sözlüydü. Kürdistan dört parçaya bölünmüş bir sömürgedir. Hedef bağımsız, birleşik bir sosyalist Kürdistan'dır. Devlet tenkil politikası güdüyor. Tenkilden korunmanın yolu kendini şiddet yoluyla savunmaktır diye kesip atıyordu ki ben bunu mesela Zana'da sezinlediğim, ben şahsen ayrılıktan yana değilim ama türünden sinsilikten daha onurlu buldum. Lütfen benzetmeyi mazur gör ama yine de Zana'dan örnek vereceğim. İşte Türk halkının da çabası olması lazım, gelin kan dökmeyelim gibisinden timsahın gözyaşları yalakalığa da girmiyordu. Yine bir defasında Türk aydınının burjuvazisinin subaylarının ne düşündüğü beni ilgilendirmez dedi. Bunu da çok tutarlı buldum. Kendimi onun yerine koyuyorum. Ben Kurtuluş Savaşı vereceğim ya da verdiğime inanacağım da düşmanın aydınıyla elitiyle uğraşacağım. Hakçası ben olsam ben de uğraşmazdım. Diplomasi de umurumuzda değil diyordu. Biz gravatından pantolonuna kadar diplomasiye göre ayarlanan Burkaycılardan, Kemal Burkay, Türkiye Kürdistan'ın Sosyalist Partisi Başkanı, yazanın notu, değiliz. O dokuz dilde bilse kafası aşiret mezhep kafasından öteye gitmez. Özgürlük yolu olsun, DDKD'si, Kavası olsun, bunlar kendilerini ne kadar Marksist ilan ederlerse etsinler, aşiret önderlerinin federasyonu gibi hareket ederler. Biz aşiretçiliği, şeyhliği, ağalığı tasfiye edilmesi gerekli kurumlar olarak görüyoruz. Bunlarla ilişki kurarız ama tasfiye etmek için kurarız. İlle de yok etmek biçiminde değil. Eğitiriz, ikna ederiz, dönüştürmeye çalışırız. Şimdi tabii bütün iddialarını değerlendirecek birikimim yoktu. Ama bir şey daha söyledik ki, bütünüyle katıldığım için önceki saptamalarının da doğru olabileceğini düşündüm. İdeoloji ile politika arasındaki ilişkiyi kafa karışıklığına fazla uğratmadan aşmak gerekir. Bağımsızlık sadece ayrılıkçılık değildir. devletim var diye bağımsız oldum diyemezsiniz. Bir Türk olarak siz bağımsız olduğunuzu iddia edebilir misiniz? Bağımsızlık her şeyden önce zihinsel, moral bir yanı içerir. Kişi itibariyle de öyledir, halk itibariyle de. İdeolojik ve ahlaki yönden bağımsızlığı yakalayamamış bir halk, devleti olsa da bağımlıdır. Bizim bağımsızlık anlayışımız Türk bağımsızlığını da içerir. Biz bir Türk'ün de uşak olmasını istemeyiz. Amerika karşısında, Avrupa karşısında. İkide bir şöyle Avrupalılaşacağız, Amerika'nın bilmem nesi olacağız deniyor. Bunları da reddediyorum. Türklerin yolu, Türk bağımsızlığının yolu batıya uyduluktan geçmez. Bir ara öyle şeyler söyledi ki kendim italikliyorum sandım. Katı, kaba, maddeci yaklaşım aşılmalı. Ruhsal, ahlaksal değerlere ağırlık verilmelidir. Reel sosyalizm şimdi ekonomik bir insan oluşturmuş. İnanabiliyor musun? Homo economicus kavramını eleştiriyordu. Gözleri hep gıdadadır, dükkandadır. Bu insan modeli, insanı sadece ekonomik bir hayvan olarak düşünmek, kapitalizmin de en temel saptırmalarından birisidir. Sosyalizm hiç böyle olmamalıydı. Bu kapitalizmle yarıştır. İşte kalkınmada kapitalist ülkeleri geçtik, açtık hatta. Bizce üretimde kapitalizmi açmakla sosyalizm olmayacaktır. Bunun kesin bir amaç, sosyalizmin vazgeçilmez bir koşulu olduğunu da sanmıyorum. İnsanın midesini doyura doyura patlat. Bununla insanın kurtuluşa ulaşacağını da sanmıyorum. İnsan önemli oranda manevi değerlerle, ahlaki değerlerle, dinde dahil bezenmiş bir varlıktır. Bu kesinlikle göz önünde tutulmalı. Çıplak, kaba, ekonomik insan. Bu tarihin en büyük saptırma ve çürümelerinden birisidir. Aynen o Roma'daki, Pompei'deki gibi çürümeye yol açmıştır. Bundan dönülürse çok şey kazanılır. Dilimin ucuna kadar geldi. Sen de üzerinde hilalin parladığı ilkel komünizmden yanasın. Viva la Muerte, sayfa 252, yazanın notu. Ama söyleyemedim, söyleyemeyecek kadar sarsılmıştım. Şimdi biliyorsun, o günlerde İran'da kıyametler kopuyordu. Rabin Pavlovici, Nuke Türkiye, sayfa 34, yazanın notu. Bile harekete geçiren kıyametler, Hümeyni İslam devrimini Paris'ten yönetmeye başlamıştı. Yüzlerce insan Şah'a karşı savaşıyordu ve ne senin dev yolunun ne de Şiranların gıkı çıkmıyordu. Ha şu farkla ki benimkiler Tudehçilerin, İran Komünist Partisi, yazanın notu, esenlikleriyle ilgiliydiler. Türk solunda o da yoktu. Yine Ramazan hariç ne dedi biliyor musun? İran, İslam'ın anti-emperyalist temelde hala rol oynayabileceğinin canlı bir timsalidir. Bizim durumumuz klasik komünist partilerinin durumu gibi değildir. Biz dine saygılıyız. Din hocalarına gerici güruhturlar demeyiz. Anti-emperyalistlik, toplumun tarihi değerlerine bağlı olma, şöven olmama, adaletli olma, mazlumun yanında yer alma gibi konularda dincilerden daha fazla Müslümanız. Şimdi tabii bu din ulusal kurtuluş mücadelesine karşı panzehirdir. Türkiye Cumhuriyeti dini akımların Kürdistan'da egemen olmasını ister, gelişmesini destekler. Nitekim Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'deki dini kurumlara büyük baskı yapılırken Kürdistan'dakilere dokunulmamıştır. Şeyhlik ve dedelik gibi kurumların işbirlikçi nitelikleri karşısında nüfuzlarının korunmasına çaba gösterilmiştir den çok farklı bir tutumdu. Sonra mesela Sovyetler Birliği Komünist Partisi ile Çin Komünist Partisi bölünmesinde bizimkiler, Şiranlar, Sovyetçi kesildiler. Sovyetler Birliği kimi yanlış uygulamalar olsa da Kürtlerin nispeten özgür yaşadıkları bir ülkedir. Sovyetlerin Macaristan ve Çekoslovakya'yı, Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini de karşı devrim ihracına karşı enternasyonel dayanışma olarak görüyorlardı.